11. pedal.
Bu akşam trenle gidecek işçiler. Akşam trenle gidecekler. Vizelerini yaptırsınlar. Vizelerini yaptırsınlar.
İyi seyahatler. Almanya'daki çalışma hayatınızda başarılı.
Kütahya'dan gelen maden işçileri. Kütahya'dan gelen maden işçileri. Alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler. Alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler.
On birinci peron.
İyi
seyahatler. Bu akşam trenle gidecek işçiler. Akşam trenle gidecek işçiler. Vizelerini yaptırsınlar. Vizelerini yaptırsınlar.
Yarım asırdır süren ritüel, Sıla Yolu. Aç kapıyı memur bey, biz geliyoruz Alamancılar. Hasretiyle yandığımız, havasına suyuna doyamadığımız, bunca rezilliğe, çileye katlanarak vatana, izine özlem gidermeye geldik. Avusturya, Macaristan, Romanya yolundan, kimimiz gemiyle, kimimiz de geliyor havadan. Hoş geldin demek yok mu memur bey? Hemen arabada neler olduğunu soruyorsun. Kapağı açayım da kendi gözlerinle gör. Birkaç teyp, müzik seti, video, bir televizyon, bir de kamera. Yorgunum, uykusuzum. Beni fazla oyalama. Bir an önce memlekete varayım. Eşten, dosttan hatır sorup hediyeler vereyim. Özlem gidereyim, hasret çıkarayım. Aç kapıyı memur bey, gurbetçiler geliyor. Ahmet Ayten, memur bey. Yarım asırdan fazladır bahar ve yaz geldi mi, Avrupa'nın farklı farklı şehirlerinde birbirinden uzak ama birbirine benzer telaşlar yaşanır. Özellikle Haziran ve Temmuz ayının gelmesiyle birlikte Türklerin oturduğu mahallelerde yaşanan koşuşturma çok uzaklardan bile fark edilir. Okullar tatile girmiş, fabrikalarda, madenlerde çalışan Türk işçiler 4 haftalık yıllık izinlerini kullanmak için iş yerlerine başvurularını yapmışlardır. Evlerin kapısı sürekli açılıp kapanır. Hemen her gün koştur koştur çarşıya, pazara gidilir. Kime ne hediye alınacağı tek tek düşünülmüştür. Oyuncaklar, radyolar, pikaplar, süslü kıyafetler, spor ayakkabılar, çeşit çeşit çikolatalar. Üzerinde Aldi yazan dolu dolu poşetler taşınır evlere. Ama illaki bir şeyler hep unutulur. Ertesi gün bir alışveriş daha, ertesi gün bir alışveriş daha. Bavullar çıkarılır, temizlenir. İçerisine konulacak eşyalar bir altın ustasının ince işçiliği gibi titiz bir şekilde yerleştirilir. Bu vakitlerde komşu komşunun kapısını daha çok çalar. Merak ederler. Ne zaman yola çıkılacak, ne zaman dönülecek, kime ne hediye alındı, alınacak, mektup yazıp haber verildi mi, yoksa habersiz gidip tatlı bir sürpriz mi yapılacak? Hem anayı hem babayı gurbete yollamış, arkalarından el sallamış olmanın ağırlığı o küçük bedenlere sığmayan ruh yaralarına nasıl dönüşür bilir misiniz? Beklemek ne zor bir sınavdır. İzne geleceklerini haber veren mektup her gece birimizin yastığının altında olurdu. İzin gününe 2 gün kala pencere önünde nöbet başlar, arabalardan fal tutulurdu. ilk araba aşağıdan gelirse bugün, yukarıdan gelirse yarın gelecekler diye. Geldiklerini ilk gören olmak için uykuya direnirdik. Ve o kavuşma an, kelimelerin yetersiz kaldığı bir an varsa, o da anaya, babaya kavuşma anıydı. Kimler bekliyordur onların yolunu? Anne babası Köln'de çalıştığı için 2 yıldır anneannesinde kalan, her gece onların fotoğrafıyla uyuyan köy okulunun en çalışkan öğrencisi Fatma mı? Yoksa daha çok para biriktirip dönüş yolunu kısaltmak için geçen yıl izne bile gelemeyen Gülizar'ın eşi Artvinli Bayram mı? Hani eşinin banta çekip gönderdiği ses kaydını günde bilmem kaç kez dinleyen bağrı yanık Bayram? Yoksa biri Esen madenlerinde, bir diğeri Mannheim çelik fırınlarında çalışan Fikriye teyze ve Çelebi amcanın daha 20'li yaşlara yeni basan işçi çocukları mı? Sıla yolunun elbet bir bekleyeni vardı. On bir ay, dile kolay, 11 ay beklerdim birlikte olacağımız o bir ayı. Bütün çocukluğum, anneme sarılabileceğim, sesini duyabileceğim yaz tatilini beklemekle geçerdi. Sonra bir yaz günü çıka gelirdi. Daha ben ona doymadan, bir kez olsun anneciğim diyemeden, bir rüya gibi hayatımdan çıkıp giderdi. Gri dumanlar arasında yitip giden o hayalin peşinden bakarken küçülür, küçülür, küçülürdüm. Yeniden o rüyaya dokunabileceğim, dokundukça büyüyeceğim günü beklerdim. Benim çocukluğum annemi beklerken yaşlandı. Adem. Hazırlıklar olanca hızıyla sürmektedir. Akşam yemeğinden sonra mahallenin en gediklisinin kapısı çalınır. Öyle ya, bunca yıldır kaç kez arabasıyla gidip geldi o yolları. Hangi yolu takip etmeli, nerede mola vermeli, nerelerde dikkat etmeli, hepsini en iyi o bilir. Yolculuk bu, hiç şakaya gelmez. Her bir detay tek tek konuşulmalı. Kaptan derler ona. Başkaca bir isme ihtiyaç duymaz. Kapısına gelenleri hiç geri çevirmez. Emektar defterini çıkarıp başlar anlatmaya. Almanya'nın en kuzeyinden Kapı Kule'ye kadar olan yolu kilometre kilometre nakış gibi işlemiştir defterine. Şehirler arası yollar, otobanlar, paralı yollar, ülke sınır kapıları, gümrük parası, rüşvet tarifesi, ihtiyaç molaları, hepsini bir öğretmen edasıyla anlatır kaptan onlara. Peş peşe gidecekler varsa oturup aralarında anlaşırlar. Yalnızca kendilerinin anlayacağı bir dilde haberleşme düzeni kurarlar hemen. Kodlar, işaretler belirlenir. Peş peşe 2 kere selektör yaparsam yavaşla demek. 3 korna çaldıysam mola vereceğimiz yere geliyoruz demektir. Nerede bekler? Hiç belli değil. Bekleseler bile biz nasıl bileceğiz onların nerede beklediğini? Yolun kıyısında durup el falan etseler, hangi yolun kıyısında duracaklar? Otoyolun. Durulur mu otoyolun her istenilen yerinde? Bir park yerinde bekliyorlardır belki. Hangi park yerinde? Güneydal, E5, 1979. Herkes soracağını sorup öğreneceğini öğrendikten sonra artık bavullar otomobillere yerleştirilebilir. Bavulların bir kısmı arka bagaja sığdırılır, bir kısmı da otomobillerinin üstüne iple sıkıca bağlanır. Bu öylesine bir ritüeldir ki her şeyin bir mantığı, bir matematiği vardır. Memlekette açılacak bavullar en arkaya, kırılacaklar en az darbe alacak korunaklı yerlere, gümrükte sorun yaratacaklar zulalara, yolda lazım olacaklar en önlere, mola verildiğinde yenecekler, içilecekler, soğuk kalması gerekenler de arabanın üstüne özenle yerleştirilir. Ve tüm ipler denizci düğümleriyle bağlandıktan sonra o tılsımlı söz edilir. Nasıl sığdırdım ama... Yola önden çıkanlar kalanlarla helalleşir, sözleşirler. Gelince ara muhakkak. Bana çok yakınsın. Şurada şu gün buluşalım. Dönüş yoluna birlikte koyulalım diye. Arkası uzun, yeşil Ford Granadalar, sarı Opel Rekordlar, kırmızı Mercedesler, mavi transit minibüsler 2500 kilometrelik vatan yolculuğuna çıkmaya hazırdır. İşte sıla yolu başlıyordur. Bu uzun yol her şeyden önce bir göç yoludur. Şehirleri, ülkeleri birbirlerine bağlayan sıradan bir yol değildir. Üzerinden geçen yüz binlerce göçmenin gam yükünü taşır sıla yolu. Göçmen işçilerin sayısı zamanla öyle artacak ki, geçtikleri şehirler ve yollar onların sürükleyip getirdiği kalabalığa ve hareketliliğe ayak uydurmaya çalışacak. Yol üstü tesislerin sayısı hızla artacak. İçinde domuz eti satılmayan lokantalarla bahçesine küçük mescitler yapılan tesisler yolcu çekmeyi başaracak. Yollara Türkçe, Yunanca ve Yugoslavca tabelalar asılacak. Kontrol noktaları, polisler, gümrük memurları sıla yolculuğu zamanında tam kapasiteyle çalışacak. Ve hatta yol üstü mezarlar. Trafik kazalarının çokça yaşandığı bölgelerde hemen her milletten insanın mezar taşına rastlanılacak yıllar içinde. Ambulans yok, cenaze nakil aracı yok. Yugoslavların, Bulgarların umurunda mı? Göçmen işçiler ne yapacaklardı? Yoldan durdurdukları arabalardan inenlerle hemen oracıkta bir cenaze namazı kılıp yol kenarında uygun bir yere defnedeceklerdi. Öyle de oldu. Bir zaman sonra sıla yolu mezar taşlarıyla doldu. Evet sevgili dinleyiciler, Gökhan Duman'ın yarım asırdır süren ritüel Sıla Yolu metniyle yazısıyla 11. Peron'dan selamlıyoruz sizleri. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan ve Memleketim FM'den 11. Peron ekibi olarak. Programın hazırlanmasında değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu, ana kumandada müzikleri ayarlayan değerli Sefa Aktan ve tam karşımda sevgili Özkan Pekesen, göç araştırmaları, göç çalışmaları ve göç müzikleri, göç kültürü konusunda uzmanlığından yararlandığımız sevgili Özkan Pekesen. Programı hazırlayan ve sunan ben de Murat Örem. Sevgili Özkan, Gökhan'ın metniyle başladık. Ve neler söylemek istersin?
Metinde özellikle bir şey dikkatimi çekti okuduğun şeyler içerisinde. Hepsi zaten çok kayda değer şeyler. İnanılmaz hikayeler ama insanın çocukluğunun yaşlanması diye bir şeyden, tabirden dikkatimi çekti. O gerçekten bu sıla hasretinin işte Almanya'daki işçilerin çektiği sıkıntılar içerisindeki belki en önemli konulardan bir tanesi. O aslında uzun uzun konuşulması gerekiyor.
O zaman değil mi? Çok söze boğmayalım. Bir müzik arası vereceğiz. Evet. Ama ben de bu metni tabii yayında şu anda canlı okudum. Ama öncesinde defalarca da okurken şu dikkatimi çekti. Bu metin o daha çok 70'leri anlatan, 80'leri anlatan bir metin. Neden? Cep telefonları yok, iletişim yok, haberleşme bu kadar kolay ve güçlü değil, ulaşım bu kadar kolay değil. Ne acılardan, ne zorluklardan geliyor insanlarımız, gurbetçilerimiz. Bu metin bir tokat gibi her satırında yüzümüze o çabaları, o emekleri vuruyor. Sen ne dersin bilmiyorum.
Kesinlikle öyle, çünkü şey var, zaman aktıkça yaşam da ona paralel olarak şey yapıyor, ciddi anlamda değişiyor.
Dönüşüyor, evet.
Şimdi belki o bütün bu yazılanları ya da anlatılanları bu içli metinleri anlamak belki zor olur ama hani bir şekilde bir empati duygusu geliştirmek gerekiyor ki o zamanı, o dönemi. Hani derler ya her olayı kendi dönemi içerisinde de incelemek gerekiyor tam anlamıyla gerçekliğine vakıf olabilmek için. Yani bu metinleri sen okurken kendimi bizatihi o arabanın içinde hissedebiliyorum.
O yolculuklara değil mi?
Veyahut da o bahsedilen işte çocukluğum yaşlandı denilen o çocuk her kimse. Onun yerine koymakta zorlanıyoruz ama hakikaten çok ağır psikolojiler. Çok büyük bir şey var burada. Nasıl söyleyeyim? Trajedi demeyeyim ama bir yaşam mücadelesi.
Bir hayatla çarpışma var
ve değil mi? Ve çok büyük bir saygı duygusu içimde uyanıyor. Evet, yani evet, bu insanların evet. O hayata tutunmaktaki, hele bambaşka bir yerde hayata tutunmaktaki çabalarını, hani bir tabir vardı ya, şapka çıkarmak gerekiyor. Hı hı. Çok ciddi anlamda bir yaşam mücadelesi vermişler. Ve bence üç kuşaktır da devam ediyor. Dördüncü kuşağa geldik neredeyse. Hı hı. Başarıyla götürüyoruz.
Biz de tabii bu programda karınca kararınca, gücümüz yettiğince, aklımız erdiğince, kalemimiz yazdığınca o emekleri her vesileyle selamlamaya çalışıyoruz. Güzellikleri de paylaşıyoruz, neşeli anları da paylaşmaya çalışıyoruz. Şimdi o zaman bir müzik arası verelim. Yine tabii konunun bütünlüğüyle ilgili senin seçtiğin bir müzik bu. Ta eskilerden herhalde, yine anonsunu sen yap.
Tıpkı senin dediğin gibi.
Safa'da fondan yavaş
olaylar
yavaş
olaylar 70'lerde geçtiği için 70'lerde Anadolu folk akımında bir dörtlü var. Sadece tek bir plak yapıyorlar. Hı-hı. Başka da bir eserleri yok. Hı-hı. İlk yüzünde bir gurbet şarkısı var. İkinci yüzünde Çanakkale. Türküsü var.
Çanakkale deyince programın son müziğinde de Çanakkale'de yaşanan elin bir olayın da yıl dönümüydü dün. Onunla da bir atıf yapalım.
Onu senden dinleyeceğiz abi. Evet. Melih Faruk, Serdar ve Saygun. Parçayı dinledikten sonra istersen üzerine.
Melih, Faruk, Serdar ve Saygun. Evet. Adı ne müziğin?
Gurbet.
Gurbet. Evet sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM'de 11. Peron'daki yolculuğunuz devam ediyor. Bir dörtlü dedin, tek bir plak çıkarmıştı bunlar dedin.
Evet, zamanında çok konuşulmuş. Gerçekten öyle bir, yani çok büyük bir gelecek vaat ettikleri söylenmiş. Hı hı. Ki Banu Kırbağ vardır, hani bilirsiniz, hı hı, şu unutulur söyleyen. Hı hı. İnanılmaz da bir şarkıcıdır. O da onlarla birlikte çalışmış bir beşli olarak uzun süre. Bu üniversitelerde falan o dönem biliyorsun bayağı bir aktif. İşte gazetelerin yaptığı yarışmalar falan, işte top iğne yarışmaları gibi. Bütün o şey içerisinde bir de çok isim var o zaman. Yani Cem Karacalar, Barış Manço'lar, buna rağmen çok dikkat çekmişler.
Ama bu isimlerin arasından sıyrılabilmişler
ve tek bir plakla çok isimlerinden bahsedilmiş. Ancak devamı gelmemiş. Evet. Sadece Saygun aralarında bir tek.
Şimdi bu senin bize dinlettiğin, dinleyicilerimize de dinlettiğin bu eseri, ben türkü formunu da çok severim ve gerçekten hakikaten öyle. Çok hüzünlüdür. Gurbette ömrüm geçecek. Bir vefalı yarim de yok.
İşte meseleyi aslında temelinden veriyor. Yani oradaki birçok psikoloji hepsine zaten bir türkü olmasından dolayı. Hani sen hep söylersin ya türküler öyle cümleler ya da öyle kelimeler içerir ki yani insan onun içerisindeki felsefeden gerçekten söyleyecek bir cümle bulamaz.
Sayfalarca anlatılabilecek şeyi o dizeden çeker alırsın.
Geçenlerde konuştuğumuz şey örneğinde olduğu gibi işte Aşık Veysel örneğinde olduğu gibi yani yaşam biçimi çok farklıdır ama size öyle bir dörtlük sunar ki ondan sonra koskoca felsefeleri hani taş çıkartır gibi bir şey var. Bu türküde de aynısı var. Ama dönem tabii ki bir batı müziğine bir eğilim söz konusu. İşte batı enstrümanlarıyla da yeni bir şey yapılmaya çalışıyor. O tür bir çalışma.
Ve bu dinlediğimizde biraz da o karamsar havadan daha çok daha bir hareketli havayı yansıtmaya çalıştıkları yani, sonucunu çıkarıyor.
Şeyin ben. Müziğin sound'unda o var. Biraz batı formatlı olduğu için ama çok ilgi çekmiş. Bir de şey var. O zaman o dönemde bir ikiye ayrılış var. Kimisi tamamen batı tarzında yaparken işte Cem Karaca gibi isimlerin önde olduğu kendi ayağını yani kendi toprağına basan bir müzik yapmaya
çalışıyor. Ki Cem Karaca da öz eleştirisini yıllar sonra yapar der ki bir dönem papağan gibi ben yalnızca batı müziğini seslendirdim. Sonra Anadolu'yu gördükten sonra o derin büyük güzel Anadolu'yu gördükten sonra yeni şeyler ürettim demiştim.
Yayın öncesinde de bazı şeylerden bahsettik yani yaşamak gerekiyor diye. Hı-hı. Tıpkı onun gibi askere gittiği zaman bir bağlama sesi duyar ve bağlama.
Ne güzeldi.
Onu ciddi anlamda bağlar. Yani bir daha da artık sağa sola kıpırdayamaz.
Çok çünkü da güzel bir tanımlama yaptın. Evet.
Çok teşekkür ederim. Çünkü gerçekten yani nefes.
Bir süre sonra mikrofonu bizden alacaksın diye korkuyorum.
Estağfurullah. gerçekten de bu toprağa bağlıdır. Bağlı olduğu yerden beslenen bir müzik de evrensele doğru gitmek gidebilmesi için çok ciddi bir şeydir. Yani doğru bir seçimdir. Onu yapabilmiş sanatçılarımızdan bir tanesi.
Şimdi biz burada konuşurken bir cümle bunu artık içimde kalmasın söyleyeceğim. Hani çok ben övünmeye yakın bir adam değilim ama mesela Türkçemizle yani dilimizle Türkçenimizin zenginliğiyle her yerde övünebilirim. Hakikaten yani bu topraklarda doğmuş olmak ve Türkçeye vakıf olmak, Türkçe gibi bir dili süt dişleri diyor yani Yunus gibi süt dişleri der Cemal Süreyya. Yunus Emre'nin Türkçesini anlayabilmekten, konuşabilmekten ve iki satırda yazabilmekten hakikaten övünüyorum. Hiçbir kimse de kusura bakmasın yani.
O zaman senin bu gerçekten hani mübalağa değil bir öğrenci gibi. Senin öğrenci gibi konuşmak durumundayım. Yani bu şeyle de fark edilen
hepimiz
bir şey.
Hepimiz öğrenciyiz evet.
Bu şeyle de fark edilen bir şey. Bu söylediğin çok doğru. Biz bir Türkçe konuşuyoruz ama okudukça, daha çok okudukça, daha çok şeyi ekleyebilirsek her şeye.
Daha harca değil mi?
Dolayısıyla onun güzelliğini o zaman fark edebiliyoruz. Yani Türkçeyi algılamak için de bir sürü de bir sayfayı çevirmek gerekiyor. Hem de anlayarak çevirmek gerekiyor ki Yunus'u işte bahsettiğin gibi incelemek gerekiyor, Mevlana'yı incelemek gerekiyor ve öyle bir toprak üzerindeyiz ki yani o kadar çok okunması, o kadar çok incelenmesi biyografik olarak.
Yani bütün bu konuştuklarımız işte gurbete gitmiş olmaktan, yurt dışında çalışmak, üretiyor olmaktan bağımsız, bağlantısız, kopuk şeyler değil.
Kesinlikle değil.
Bu insanlarımız oralara gidip 50 yıldır, 60 yıldır totalde son noktada savrulmadılarsa işte bu dile sahip çıktıkları için, bu kültüre sahip çıktıkları için, bu geleneklere sahip çıktıkları için, dini taleplerini yerine getirmek için taleplerde bulundukları için, ölüsüne ve dirisine sahip çıktığı için hala bu kültür orada da yaşıyor, burada da yaşıyor. Biz de bu programlarda anıyoruz.
Şimdi senin söylediğinde şöyle bir ek yapmak isterim. Hani biraz sonra zaten bir takım röportajlardan ben bir alıntılar yaptım. Onlar üzerinde de konuşacağız ama.
Şimdi, konuşacağız da süre gene koştur koştur
çok
gidiyor.
Çok kısa bir şey söyleyeyim. Yani bir insan bir yere gittiği zaman donanımı da son derece önemli. Eğitimi de
tabii
çok
ki
önemli. Şimdi bizim deminden beri bahsettiğimiz şeyler hani en eğitimsiz insanımızın bile genetiğinde olduğu için
olumlu vasıflar.
O ciddi anlamda onu orada tutunmasına bir şey neden de oluşturuyor. Hı hı. Tamam bir entelektüel oraya gittiği zaman mesela okumuş işte üniversite. Daha önceki programlarımızda edebiyattan
tabii
falan bahsederken.
Yeni yeri geldikçe bahsediyor.
Edebiyatçının oraya gittiği zaman hani mesela.
Onun gözlemi başka kaleme aktardı.
Dolayısıyla bu bahsettiğimiz şeyler de yani o Anadolu kültürü de kişinin orada ayakta kalabilmesi için. Hı hı. Hani biraz önce söylediğin dini ritüellerin yerine hı hı. getirilmesi, akrabalık bağları, hı hı. efendim birbirine olan düşkünlük gibi duygular da zaten genetikli olduğu için hı hı. Dışarıda bir yerde yani gurbette kısacası.
Yani onları şu Gökhan'ın için metninin son cümlesinden geri dönsek değil mi? Ölünüzü gurbet elde bırakıyorsunuz, cenaze namazını kılıyorsunuz, başına bir taş tıkıyorsunuz ve yola revan oluyorsunuz. Bunlar ne büyük trajediler, dramlar ve insanı eğiten, acıta eğiten biçimlendiren yaşanmışlıklar. Bunları unutmamak gerekiyor. Fazlasıyla. Hatırlatmak gerekiyor. Sen herhalde bir farklı bir araştırma yaptın.
Şimdi ben biraz röportajlar üzerinde durdum bu hafta. Hani oradaki insanları da dinlemek gerekiyor. Tıpkı geçenlerde bağlanan Ali Bey gibi. Yani
Ali Bey yine bağlanmak istiyormuş ama Ali Bey artık ilerleyen haftalarda.
İnşallah. Demek istediğim orada yaşanmışlıklar bambaşka. Yani yaşayan kişiden dinlemek gerekiyor. Şöyle bir soru sorulmuş. Denmiş ki şeyde röportajda karşıdaki insana, Almanya'da buralıyım diyebilmek için nasıl bir süreç geçiriyorsunuz? Hemen cevap vermişler. Bu bir genel olarak, tek bir röportajdan bahsetmiyorum burada. Önce çok yoğun ve azami kafa karışıklığıyla geçen bir 3 yıldan bahsediyorlar.
Yani düşünsenize. Yani ortalama böyle bir 3 yıllık süreden
onu
bahsediyor.
Onu bir ortaya koyuyorlar. Biraz önce dediğim eğitimli eğitimsiz konusunda belki bu süreyi azaltabiliyor. İşte daha fazla
İntibak süresi dediğimiz uyum süresi.
Çünkü sindirilmesi gereken ciddi bir zaman var. Sadece evde değil, sokakta değil, işte değil, şehirde değil, bir ülkenin değişimi söz konusu. Biraz bundan da dem vuruyorlar. Bir daha tekrar edeyim. Sadece evi değişmiyor, işi değişmiyor, sokağı değişmiyor, bir ülkesi değişiyor. Bu bambaşka bir perspektif getiriyor. Dil, ondan sonra toplum, kültür, hatta iklim, mizah, kafa yapısı, düşünüş şekli ve sistemin işleyişi ve bambaşka bir medeniyet. Şimdi bütün bunların hepsini üst üste koyduğumuz zaman oradaki insanın gerçekten o bahsettiğimiz o entegrasyon sorunu gerçekten çok üst seviyeye geliyor. Arkadaş ve aileden uzakta olması, konfor alanının çok ötesinde bir bilinmeyende yaşaması da son derece önemli. İşte dediğim gibi kendi ailesinden uzak, akrabalarından uzak ama konfor alanı eskisiye göre daha fazla gibi ama bir yoksunluk.
Fiziksel için konfordan bahsediyorsun.
Aynen.
Ama zihinsel olarak.
Altta tabii bu zaman eşiği dediğim gibi herkese göre değişiyor. Her ne kadar hevesliyim, işte motivasyonu yüksek, öğrenme radarları sonuna kadar açık da olsa aidiyet, mülkiyet gibi konuları uzun uzun düşündüklerinden bahsediyorlar. 5 yılı devirdikten sonra anca bir takım dilleri öğrendikten sonra, bazı mesleklerin içerisinde dahil olduktan sonra ve oradaki bürokratik işlemlerle ilgili bir takım fikirleri olduktan sonra o zaman diyorlar ki evet, biz artık yavaş yavaş buralıyız. Şimdi burada benim şu kafamı kurcaladı. Hakikaten biraz önceki deneyimler gibi de bir şey bu. 5 sene az zaman değil.
Tabii.
Yani çok ciddi bir zaman. Tabii. Burada bir şeyler konuşurken hani biz o 5 seneyi de biraz da düşünerek de konuşmak lazım. İlk giden 61'de giden kuşağı düşündüğümüz zaman bu bahsettiğim röportajlar serisi de son kuşakla yapılmış mesela.
Yani nispeten deneyim kazanılmış dönemin insanlarının söyledikleri bunlar. Belki ilk gidenler çok çok daha zorlandılar ki hep atıf yapıyoruz.
Şimdi bahsettiğim gene bu eğitim düzeyiyle ilgili, yapılan insanlar üst düzeyde eğitim almış kişiler. Mesela onlara tekrar soruyor, diyor ki en çok nelere özlem duyuyorsunuz? Bütün bu kafa karmaşıklığı içerisinde o 5 yılda işte bahsettiğimiz sokak iş ya da şehir değişim, ülke değişiminden sonra şöyle bir şey söylüyor.
Sen anlatmaya devam et. Biz Sefa'dan rica edelim. Çok derinden derinden müziği versin. Senin konuşmanı da bastırmayacak şekilde. Alpay değil mi? Yol bulamadım.
Evet. Birinci sırada aileyi koyuyorlar. Mesela aile ve arkadaşlara çok ciddi bir özlem var. Hani burnumda tutuyor ifadesi özellikle belirtilmiş. Hani bizde bir laf vardır ya, ya iki lafın belini kıralım. Hani ben daha önceki programlarda da söyledim ya, bazı şeylerin Almanya'da karşılığı yok.
Tabii.
İşte hakkını helal et gibi onu söylemiştim. İki lafın belini kırmak da tıpkı bunun gibi bir deyim. Yani oturup orada böyle bir şey yapmalarının son derece zor olduğunu, bunun çok ciddi bir ihtiyaç olduğundan bahsediyor. Tamam, kendi vatandaşlarıyla yani Türk arkadaşlarıyla falan buluşuyorlar ama öyle yoğun ve öyle bir disiplin içerisindeki ülke. Oturup iki cümle konuşamamaları onları son derece bir sıkıntı içine soktuğundan
zaten memleketlerinden, vatanlarından uzaktalar. Bir de o sözel paylaşım kapıları da sınırlı.
Kapanıyor. Açık. Biraz önce senin söylediğin, hani artık e-mail var, hani biraz önce bahsettin. Tabii. Ya diyorlar ki çok şükür ki artık hani telefonlarda görüntü konuşmalar falan var. Onlar bizi bir anlamda teşkil ediyor. Rahatlattı diyorlar. Tabii ki neyse ki var, hani orada yaşadıkları için Avrupa Ekonomik Topluluğu'ndaki ülkeler kendi aralarında bağımsız olarak dolaşma imkanları olduğu için Almanya'yı da başka yerle de kıyaslama başlıyorlar hatta. Mesela demişler,
Avrupa ekonomik topluluğu deyince çok eskiler diyecek ki Avrupa AET mi kaldı? Avrupa Birliği diye.
Onu Avrupa Birliği düzeltiyelim. Tamam. Neyse ki Avustralya'da, Kanada'da değiliz diyorlar. Yani mesela buralarda da olan gurbetçilerimiz var ya, çok uzaklarda
yani
değiliz.
Avustralya'ya gitmenin nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum ama Avustralya'dan yolcu beklemenin nasıl bir şey olduğunu ben biliyorum. Hakikaten çok yorucu bir şey.
Yaşamakla yani. İlgili bir şey mi? Hani 2-2,5 saatlik bir uçuşla diyorlar tekrar vatanımıza dönme şansımız var.
36 saatte o geliyor, 36 saatte sen tetikte bekliyorsun.
Sen beni güldürdün, Allah da seni güldürsün.
Cümlemizi.
Son bir şey söyleyeyim, bir daha çok var ama bir de yemek konusunda özellikle atıfta bulunuyorlar. Diyorlar ki işte
dünyanın gene en güçlü mutfaklarından biri Türk mutfağı.
Kesinlikle.
Onu da bulamıyorsun yani gittiğin yerlerde.
Bu bir tartışmaya götürmez. Hani ben futboldan bunu biliyorum. İşte çok yabancı ülkelerden gelen bütün futbolculara bütün sordukları zaman Türkiye ile ne ilgili ne düşünüyorsun? İlk önce mutfağından bahsediyor. Bu ülkenin ne kadar büyük bir kültürü olduğunu, tabii, aynı zamanda sofrasına da yansıdığını gösteren.
Köklerin ne kadar derinlere indiğini.
Hatta sadece Podolski söylemişti mesela, hiç unutmuyorum. Evet. Neyi özledin dedi.
Podolski'nin futbolcu olduğunu hatırlatalım.
Alman milli takımın unutulmaz yıldızlarından bir tanesidir.
Polonya asıllıydı diye hatırlıyorum.
Evet, Polonya kökenli. Yani burayla ilgili ilk söylediğim de şuydu. Çay ve simit özledim. Bakın çok önemli yemeklerimizden bahsetmiyorum. Ama orada
Podolski bunu diyordu öyle mi? Ne kadar güzel.
Aynen böyle söylüyor. Diyor ki bir bardak çay, boğaza bakarak bir de simit. Türkiye'de dedikleri zaman aklıma gelen ilk şey derbileri, golleri daha sonra konuşuruz demiş. Mesela böyle bir yaklaşım var ki bir de mutfağın genişliğini düşünürsek ve illeri, Adanaları, işte Hatayları falan hatırlarsak. Buradan da oraya giden insanlar olduğu için özetle şunu söylemişler. Tencere yemeklerini özlüyoruz. Yahu tencerede bir şey pişse de onu otursak yesek, tabii ki orada böyle bir imkan.
Tabii ne fast food ki? Dediğimiz hazır gıda dediğimiz. Sen anlatıyorsun, ben bir taraftan Safa'ya bakıyorum, müzik hani bitti mi diye Eda'ya bakıyorum. Onlar da başlarıyla evet diyorlar. Tabii bir taraftan da saate bakıyorum. 14.37'ye doğru koşturuyor. Yine 3 dakikamız kalıyor. O 3 dakikayı da toparlayacağız ve bu haftalıkta yine 11. perona vardık diyeceğiz. Sözün başında Çanakkale ile ilgili bir cümle kurmuştun.
Senin de bir hikayen vardı, istersen onu da bir dinleyelim.
Senle ilgili, Çanakkale ile ilgili nasıl bir cümle kurmuştun?
Ben bu bahsettiğimiz, dinlediğimiz grupla ilgili yani çok önemli bir parçayı yaptılar. Ama ikinci yüzünde yani 45'in ikinci yüzünde de Çanakkale türküsü vardı. Olmazsa önümüzdeki haftalarda onu da dinleyebiliriz. O da bahsettiğim
formatta bir... O da gene değil mi? Bir trajedinin Çanakkale içinde vurdular beni yani, diye geçtiğimiz Mart ayında.
Neredeyse yorumlamayan sanatçımız yoktur.
Kalmamıştır.
Çünkü son derece dokunaklıdır.
Hepsini rahmetle, saygıyla analım. Çanakkale ile ilgili bir başka trajedi de şu sevgili Özkan. Bundan çok yıllar önce sen de ben de daha bu dünyaya gelmezken 4 Nisan'da Dumlupınar denizaltımız Çanakkale Boğazı'nda Neboland isimli bir yük şilebiyle çarpışıyor. Bir talimden geri dönerken ve dibe çöküyor. Bir şamandıra ile telefon bağlantısı kurmak istiyorlar. Çok kısa, bölük pörçük bir telefon bağlantısı kuruluyor ve hiçbir şekilde oradan çıkarma şansı kalmıyor oradaki denizcilerimizi. 81 kişiden oluşan mürettebat orada saat saat gün gün oksijensiz kalarak şehit oluyor. Bu dünyayla bağını böyle koparıyor ve hala o şehitlerimiz, o denizcilerimiz Boğaz'ın, Çanakkale Boğazı'nın dibinde. Oradan geçerken giderken bu anıyı da, bu acıyı da anmak lazım. Belki iki satır bir dua okumak lazım.
Çok kısa bir şey söyleyeyim. Çanakkale'yi geçen sene uzun uza diye gezmek nasip oldu.
Sen devam gerçekten... et. Ah bir ataş veri de yavaştan fondan versin. Çünkü bu trajediyle ilintili bir türkümüzdür.
Gerçekten o mekan yani Çanakkale, Çanakkale şehitleri, bu başka bir destan zaten senin anlattığın. İnsanın bir mekanın ne kadar etkilediğini ben orada fark ettim. Buradan dinleyicilerimize rahatlıkla şunu söyleyebilirim ki eğer zamanları varsa mutlaka gitsinler ve görsün.
Evet sevgili dinleyiciler, Türkiye'den, Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den 11. Peron ekibi olarak selamladık, seslendik sizlere yaklaşık 35-40 dakika boyunca. Programın hazırlanmasında çok değerli emekleri olan sevgili Eda Kotanoğlu, ana kumandada bu yayını size aktaran sevgili Safa Aktan ve birikimleriyle bize yol haritasını çizen sevgili Özkan Pekesen'le birlikte programı hazırlayan ve sunan ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün, mutlu bir hafta sonu diliyoruz. 11. Peron'dan bu haftalık da bu kadar. Hoşçakalın. Yakayım, sen sallan.
gel ben boyuna bakayım. Sen sallan gel ben boyuna bakayım. Uzun...
On birinci peron.
Akşam trenle gidecek işçiler, akşam trenle gidecek işçiler, vizelerini yaptırsınlar, vizelerini yaptırsınlar.